أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وبيز إسرائيل أولارنا وحيلة şu hakikati bildirdik. Kesinlikle yeryüzünde iki kez bozgunculuk çıkaracaksınız. Ve küstahça büyüklük taslayıp böbürleneceksiniz. Kibirleneceksiniz. İnsanlığa üstünlük taslayacaksınız. Sizin dışınızdakileri sinek gibi, böcek gibi görecek kadar küstahlaşacak, mütekebbir bir edaya bürüneceksiniz. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. İşte bu iki uyarıdan, iki vaatten birincisinin vakti geldiğinde onların üzerine kullarımızdan saldırı gücü çok yüksek. اُلِي بَأْسٍ شَد۪يدٍ. Çok şiddetli, çok güçlü, onlardan daha güçlü, onlardan daha şiddetli. Birilerini salarız. Musallat ederiz. Ettik daha doğrusu. Fecasu hilalet diyar. Öyle ki bunlar köşe bucak her yeri arayıp taradılar. Hiçbir yer bırakmadılar, arayıp taramadık. Yani haklarından geldiler. Arayıp tarayıp buldular ve haklarından geldiler. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Zira bu böyle küstahlaşanlar için onların akıbetine dair Allah'ın koyduğu bir yasadır. وَعْدًا مَفْعُولًا. Gerçekleşmesi kesin olan bir vaattir. Vaittir. Yani böyle yapanları Allah öyle yapar. Allah Resulü'nden gelen bir hadis var. Meşhur. Bukhari nakletmiş, Tirmizi de nakletmiş. İki şekilde naklediliyor. Hadisin en yaygın metni bir gün gelecek. İsrail oğullarının kendi yurtlarında köşe bucak kaçacaklar. Onları arkasına saklandıkları taşlar haber verecek. Onları arkasına saklandıkları ağaçlar bile haber verecek. Ancak gargat ağacı müstesna gibi bir ifade var hadiste. Gargat diye Arapçada bilinen, Arapça botanik ismiyle gargat olan ağacın şu anda İsrail'de inanmaz gibi görünseler de en çok caddelere dikilen ağaç olduğu gerçekten de doğru. Yani İslami dini metinlere de böylesine önem veriyorlar. Ve ilginçtir. Demek ki içten içe bir korku da duyuyorlar. Bu hadisle bu ayet arasını telif ettiğimizde Efendimizin bu ayeti geçmişe yönelik değil geleceğe yönelik anladığı gibi bir sonuç çıkıyor. Zaten genellikle tehdit ayetleri veya kıyamet ayetleri geçmiş kipiyle, mazi kipiyle gelir Kur'an'da ki geleceği kesin olduğu ifade için. Yani kesinlikle geldi bilin denir ya, hani başına geldi bil, bunu böyle oldu bil, olmamıştır ama sen öyle bil, oldu gibi bil şeklinde. İza şemsu kuvvirat. Bu geçmiş zaman kipi. Kuvvirat. Dürüldüğü zaman. Ama baştaki iza zaman edatı, zaman edatı ne yapıyor? Mazi, geçmiş zaman kipini geleceğe yöneltiyor, döndürüyor. İşte şu ayette olduğu gibi gerçekten de فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولَاهُمَا. Bakınız burada da فَإِذَا جَاءَ, جَاءَ mazi fiil, geldi. Fakat اِذَا ile gelince geleceğe yönelik olarak anlaşılabilir. Tabi mealim tefsir olmadığı için tam olarak bütün bunları mealime yansıtamadım maalesef. Ama burada tefsirini yapmış olayım. ثُمَّ رَدَتْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَتْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْثَرَ نَف۪يرًا. Sonra tekrar onlara galip gelmenizi temin ettik. Ha, demek ki birinci olan şey geçmişteki tüm soykırımlar, tüm işgaller kastediliyor. Gerek milattan önce 7. yüzyıldaki Asur, milattan önce 5. yüzyıldaki Babil, milattan sonra 70 yılındaki Roma işgalleri ve soykırımlarının hepsini ona katabiliriz. Sizi mal ve evlatça destekleyip, yani şöyle diyeceğiz, ekonomik ve nüfus açısından destekleyip sayınızı artırarak şu mesajı verdik. İn ahsentum, çok ilginç, ekfera nefira. Nefir kelimesi iki manaya birden gelir. Hem neferden çok çok sayıda insan, hem de nefretten çok nefret edilen, nefretin muhatabı olan manası. Çok ilginç. Böyle bir ima var kelimenin içerisinde. Mal ve ekonomik ve sayı üstünlüğünüz arttıkça kendinizden nefret ettirecek şeyler yapacaksınız gibi bir ima çıkıyor ortaya. Yani birazcık kafanız kalkınca İnsanlığı kendinizden nefret ettireceksiniz. Birazcık kendinizi toparlayınca öyle şeyler yapacaksınız ki insanlık sizden nefret etmeye başlayacak. Böyle nefir kelimesinde böyle bir nükte gizli. İn ahsentum, ahsentum li enfusikum. Hepimize geçerli bu. İsra suresinin 4. ayetinden başladım. Şu anda 7. ayetini okuyorum. Eğer iyi olursanız kendiniz için iyilik yapmış olursunuz. Hepimiz için geçerli. Bizim için de geçerli. Biz de iyi olursak kendimiz için iyi olmuş oluruz. Ve in esetum felaha. Ya kötü olursanız, kötülük yaparsanız o da sizin aleyhinize. Yani iyi olanın, iyilik yapanın yaptığı iyilik kendi dışındaki birine değildir aslında. Kendinedir. Kötülük yapanın yaptığı kötülük aslında bir başkasına değildir. Kendisinedir. Onun için Cuma gün fakir öyle söylemişti. Ben İsrail'in öldürdüğü çocuklardan daha çok iyiliği azaltmasından korkuyor. İyiliği azaltıyor. İçimizdeki iyiliği azaltıyor. Güzelliği vuruyor. Adam kendisine özürlü süsü vererek çölün ortasında ayaklarını sürüye sürüye gelmiş. Kuyunun başına özürlü süsü verdiği için kimse çek de kuyudan suyu iç diyemiyor. Kuyunun başına bir atlı gelmiş su içmek için. Bu da oradan bana da su verir misin demiş. Tam ona su almak için kuyuya eğilmişken kendisine özürlü süsü veren o sahtekar zatı ayaklarından, sırtından itmiş, kuyuya düşürmüş. Meğer atını alacakmış, atına göz koymuş. Atına binmiş, kuyunun içinden zat ona bağırmış. Dur! Beni dinle. Atım senin olsun. Heybem de senin olsun. İçindekiler de senin olsun. Fakat Allah aşkına bunu kimseye söyleme. Kimseye söyleme. Çünkü kıyamete kadar bir daha hiçbir susuza kimse su vermez. İyiliği azaltıyorlar. İki sene önceydi. Kapımı vurdu. Evde tek başımaydım. Böyle ağzı yüzü de düzgün gibi gözüken biri. Elinde bir kağıt. Böyle gayet ciddi bir edayla. Dedi ki beyefendi, mahallemizde çok acı bir olay oldu. Kan kanseri bir çocuğu vardı adamın. Adam kan kanseri çocuğunu tedavi ettiremediği için kendini binanın tepesinden attı. Öldü. Şimdi o çocuk da ortada, diğer çocukları da ortada. Hem o çocuğa hem de diğer çocuklara bakmak için para topluyoruz. Komşuları dolaşıyoruz. Ve ben de cüzdanımda ne varsa verdim. En büyük banknotları verdim. Söylemesi ayıptı. Biraz sonra avukata inmiş. Oradan da beni referans göstererek komşumuzdan istemiş. O da 20 lira vermiş. 10 lira vereceğim ama 10 lirasını geri getirin demiş. Bu bir hanımdır. O da getireyim diye çıkmış. O gidiş, bu gelmemiş. 10 dakika sonra apartmanda vaveyla koptu. Sahtekar olduğu ortaya çıktı adam. Biri de telefon etmiş muhtarlığa. Siz böyle bir belge verdiniz mi? Tabii. Sahtekar olduğu anlaşıldı. Bana geldiler. Hocam seni referans gösterdiler. Biz de verdiği para da 10 lira para, 7 lira para yani. Ne güzel dedim. Müjde getirdiniz bana. Nasıl sevindim bilemezsiniz. Önce bir durdu, duraksadı, şaşırdı. Şimdi ben de köpüreceğim. Oysa ki benim verdiğim, onun verdiğinin bilmem kaç katı. Efendim. Dedim, bir çocuk kan kanseri değilmiş demek istiyorsunuz siz. Bir adam kendisini damdan atmamış. Bir aile açıkta kalmamış. Çocuklar yoksa bunu söylemiş oluyorsunuz bana aslında dedim. Ben çok sevindim. Memnun oldum. Allah razı olsun. Eğer cüzdanımı boşaltmamış olsaydım geri kalanını size verirdim dedim. Dur. Vallahi hiç böyle düşünmemiştim. Böyle düşünmek. Biz böyle düşünürüz. Biz böyle düşünürüz. Biz Kur'an talebeleri böyle düşünürüz. Bize böyle öğretilir çünkü. Biz böyle öğreniriz. Daha iyi ya. Bir çocuk kanser değil. Bir baba kendini atmamış. Ya benim telafi edilebilir maddi kaybımın değeri nedir Allah aşkına? Cüzdanım yine dolar. Bu da şey mi yani? Orada neyi konuşturacaksınız? Nefsi mi konuşturacaksınız? Ruhu mu konuşturacaksınız? Kalbinizin sağ tarafından mı gelecek ses sol tarafından mı gelecek? Sorun bu, mesele bu. Onun için değerli dostlar, bugün İsrail'in yaptığından, öldürdüğü, katlettiği çocuklardan, kadınlardan, koca bir halktan daha büyük cinayet, İsrail insanlığı, içimizdeki insanı katledi. Yani bir insan bunu da işleyebilirmiş diye yavaş yavaş normalleştirebiliyor. Demek ki bu da işlenebilirmiş. O zaman işlenebilirse mümkündür. Mümkünse bir başkası daha yapsa da olur. Yani kanıksama. Oysa bazı şeyleri ihtimal dışı görmeliyiz. İhtimal dışı. İslam savaşı yasaklamaz. Biliyor musunuz? Hristiyanlık savaşı yasaklar. Kilise. Hatta savaşı yasaklamayı boş verin. Bir tokat vurana öbür, yani bir tokat vurana kaç tane şık vardır? İki tokat vurmak. Bir tokat vurana iki tokat, üç tekme vurmak. Bir tokat vuranı öldürmek. Bir tokat vurana bir tokat vurmak. Bir tokat vurana hiç tokat vurmamak. Bir tokat vurana öbürüne de vurur musun diye öbür yanağını çevirmek. Yani İncil'in öğretisi en son öğreti. Diğer şıkların hepsini geçmiş. İncil'e göre davrandığını söyleyen Avrupa ve Amerika'nın halini görüyor musunuz? Biz onlardan savaşı yasaklamalarını, bir tokat vurana öbür yüzlerini de çevirmelerini hiç istemedik. Hatta bunu yapmasınlar. Ama bir tokat vurana bir tokat vursunlar. Peki onlar ne yaptı? Hiç tokat vurmayanı sülalesiyle öldürdü. Peki bir tokat vurana öbür yanağınızı da çevirecektiniz hani? Size hiç tokat vurmayanı sülalesiyle, soyuyla kesmek, soyunu yok etmek de nereden çıktı? Irak'ta yapılan bu değil mi? 1 milyon insan, dile kolay. Annelere sorun siz, bir insanı meydana getirmek neye mal oluyor? Annelere sor. Büyütmek, yetiştirmek, taşımak, doğurmak. Dolayısıyla İslam savaşı yasaklamadı. Fakat İslam'ın en asil tavrı burada gerçekleşti. Savaş ahlakı getirdi. Savaş ahlakı. Kısas budur. Kısasta hayat vardır der ayet-i kerime. Niye hayat vardır? Kısas oysa ki adam öldüren öldürür. Kasten öldüren öldürür. Hata en değil. Peki niye hayat vardır? Öldürüyor oysa ki. Adam öldüren öldürülür ama öldürmeyen öldürülmez. Öldürmeyenler öldürülmesin diye öldüren öldürür. Adam öldürmek zor olsun. Kendini öldürmek gibi olsun diye kısas emredilir. Kısasta hayat vardır. Çünkü kısastan önce o toplum ve diğer toplumlar bir kabilenin reisinin oğlunu bir başka kabileden bir tanesi öldürmüştü. Öldürülen kişinin kabilesi çok güçlüydü. Öbür kabile zayıftı. Güçlü kabile, kendisinin bir ferdi öldürülen güçlü kabile geldi. Hiç habersiz olan kendi içinden bir katil çıkmış. Katili verelim dediler. Ölen çocuğun diyetini de ödeyelim. Yo, ne yaptı biliyor musunuz? Bu yaşanmış bir hadise. Ama vahiden önce, vahiy gelmezden önce yaşanmış bir hadise. Geldi. Kabilenin hiç haberi olmadan içinden bir katilin çıkıp bir başkasını öldürdüğü o kabilenin tüm erkeklerini teker teker teker kesti. Kadınları ve çocukları topladı. kadınların tamamını da esir olarak aldı. Ve arkasından da dedi ki, hala ölen çocuğumuzun öcünü almış saymıyorum. İnsan bu. Eğer ahlak yoksa, eğer sınır yoksa, bir sınır yoksa hiç sınır yok. İnsan nasıl canavarlaşır? Sorusunun cevabı, sualinin cevabı. İşte kısasın hikmeti budur. Onun için cana can demesi budur. Enne nefse bin nefs, nefse nefs, cana can. İkinci can değil ama. Orada vurgu odur. Cana can demesi, dişe diş demesi odur. İkinci can değil, ikinci diş değil. Sadece mukabil bir şey yapabilirsiniz. Ama ayetin sonunda affederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Affederseniz. Fakat affetme yetkisini devlete vermez. Benim babamı katletmişler, devlet affediyor. Devletin babasını mı katlettiler de devlet affediyor. Devlet kendi babasını katledenleri affetsin. Ama ilginçtir, devlet kendisine karşı işlenen düşünce suçlarını affetmiyor. 159'u affetmiyor. 163'ü affetmiyor. Eskiden olanları söylüyorum. Şimdi şükür kurtulduk onlardan. Affetmiyor. Ama şimdi 5816 hala duruyor. Onu affetmiyor. Fakat benim oğlumu öldürmüşler. Gelmiş kolundaki iki bileziği alacağım diye elini kesmiş. O da yetmemiş, öldürmüş. İki bilezik için. Efendim, onu affediyor. Senin ne haddine ve hakkın? Bana karşı işlenmiş cinayeti sen affediyorsun. Ben onun velisiyim. Affedeceksen ben affedeyim. Sen bana telkinde bulun. Beni eğit. Beni merhametli bir vatandaş olarak yetiştir. Bana ilkeler ver. Bana sınırlar ver. Bana merhameti, bana rahmeti hissetmemi sağla. Öyle bir ortam oluştur. Okulunda, eğitiminde, toplumunda öyle bir ortam oluştur. Ben merhametli bir insan olarak yetişeyim, affedeceksen ben affedeyim. Ama affetmeyeceksem de misli bir cezadan fazla olmasın. Adil olayım. Yani görüyorsunuz, savaşı reddeden bir dinin salikleri, bir yanağına vurana öbür yanağını çevir diye bir öğretinin salikleri olan Hristiyan medeniyetinin güçlü unsurları, egemen güçler şu andaki yeryüzüne vaziyet eden nasıl ahlaksızca savaşlar yapıyorlar. Hiroşima'ya atılan bombalardan sonra çekilen fotoğraflar bugüne kadar yayınlanmamıştı. İlginçtir. Amerika yayınlamıyor, bunu anlayabiliyorum ama Japonya da yayınlamıyor. Şimdi ortaya çıktı fotoğraflar. Şimdi yayınlandı yani. Cuma akşamı hilalde fotoğrafları gördünüz mü? Görmez olaydınız değil mi? O fotoğraflar bende 10 senedir var. Fakat hiç kimseye gösteremedim, çocuklarıma da. Eşime de gösteremedim. Ben gördüm ve içime attım. İçime attım ya, gördükten sonra 3 günde uyuyamadım. Fakat bu sefer o fotoğrafları herkesin görmesi için sansürsüz koymalarını istedim. Rütük'ten zılgıt yeme pahasına. Ve işte akşam, ertesi gün mozaikli koydular, flu koydular. Ama cuma günü akşam o fotoğrafları gördünüz. İçine pamuk basılmış cesetleri gördünüz. Bu organlar insanın neresi? Bu kadınına ne yapmışlar ki böyle olmuş? Gördünüz değil mi? Bir insan bunu nasıl yapar? İnsanlar bunu nasıl yapar? İnsan soyu bunu nasıl yapar? Biz de savaştık. Biz de savaşırız. Allah aşkına böyle bir savaş. Kurban olayım bu dine. Kurban olayım Kur'an. Kur'an bizi adam ediyor dostlar. İnanın bizim medeniyetimizde bunların örneği yoktur. Yoktur. Elhamdülillah. Biz çok savaştık. Birbirimizle de savaştık ama bu tip şeylerin örneği yoktur. Çünkü güzelce öldürün der Allah Resulü. Bakınız. Çünkü öldürmeniz gerekebilir. Size yönelik bir saldırı olabilir. Eğer saldırgana müdahale etmezseniz siz öldürüleceksiniz. Veya Allah rızası için. Allah'ın diniyle insan arasına gerilen engelleri kaldırmanız gerekebilir. Yani Allah'ın diniyle insanların arasına gerilen engelleri kaldırmazsanız insanlar ilkesiz kalacaklardır. İşte böyle yapacaklardır. O engeller bazen insan olabilir. O engelleri de kaldırmanız gerekebilir. İnsanı yok etmek ve öldürmek için değil, diriltmek için üzerine gidersiniz. Zaten ölmeyi göze almışsınızdır. Bizler ölmeyi göze almadığımız zaman öldüremeyiz, yasaktır. Yasaktır. Onun için kitle imha silahlarını icat edebilirdik. Çünkü kitle imha silahlarının asıllarını, barutu, ateşli silahları, yani ilk kullanan da biziz, onu söyleyeyim. Evet, Memlükler kullandı Orta Doğu'da ilk ateşli silahlar. Dünyada ilk kullananlardan biri Endülüs, İslam devleti. Fakat ilginçtir, görmeden atış yapan silahları yasakladık biz. Allah Allah, imal ettik de mi yasakladık? Evet ya, imal ettik de yasakladık. Aynen öyle. İlk füze Osmanlılar tarafından imal edildi. Ondan önce füzeler imal edilmişti. O füzelerin tıpkı maketlerini görmek isteyen gitsin Fuat hocamızın, Fuat Sezgin hocamızın İslam'da bilim ve teknik tarihine baksın. Aynen şu anda maketleri. Yani bundan 650 yıl evvel ilk füzeleri yapmışız. Fakat Osmanlı'da ilk füzeyi yapan Lagari Hasan Çelebi. En sonunda füzenin üstüne oturdu, kendisi uçtu. Onu füze olarak yapmıştı. 4. Murat'a getirdi. 4. Murat sordu. Bu nedir Çelebi? Sultanım, bu harplerin seyrini değiştirecek. Görmediğimiz yerdeki düşmanları vuracak. Bre Çelebi, görmediğim yerde ya çocuklar varsa? Duydunuz mu beni? Hassasiyeti görüyor musunuz? Ondan daha önce misket bombasına benzer bir bombayı ikinci Selim'e getirdiler. Sarı Selim. Çok ilginç. Ondan önce. Veya bir başka padişaha. Efendim. Yani o arada 17. yüzyıl sultanlarından birine getirdiler. Bu nedir dedi halime. Sultanım, bu bir silahtır ki düştüğü yerde bir düşer, bin olur. Böyle tarif ediyor. Bir düşer sultanım, bin olur. Peki bin olunca ne olacak? Oradaki herkesi vurur sultan. Biz, bize kılıç kaldırmayana, bize tüfenk doğrultmayana tüfenk doğrultmayız. Kaldırın gözümün önünden. Biz buyuz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani bu enayilik mi? Evet. Yani kendi çıkarını düşünmemek mi? Aslında kendi çıkarlarını düşündüler. İnsanlığın çıkarını düşündüler. İnsanlığın çıkarıyla kendi çıkarlarını tevhid ettiler çünkü. Fakat Hiroşima'ya geldiğimizde nasıl bir akıl bu? 150 bin çocuğu, öbür tarafta 140 bin insanı. Hiçbir şey ayırt etmeden, ağaçlar da dahil, böcekler de dahil. Bu bir mantık, bu bir yaklaşım biçimi. Onun için bu yaklaşımı sorgulamak lazım. Bu mantığı sorgulamak lazım. Bunun arkasında yatan aklı sorgulamak lazım. Nasıl bir akıl lazım ki bunu yapabilsin? İşte şimdi soruyoruz. nasıl bir akıl lazım ki şu anda Gazze'de yapılanı yapabiliyor, Cenin'de yapılanı yapabiliyor, Sabra ve Şatila'da yapılanı yapabiliyor, Kanada yapılanı yapabiliyor, Lübnan'da 1982'de, 1990'da yapılanı yapabiliyor ve 1948'de Deir Yasin'de yapılanı yapabiliyor. Bir kasabayı, içindeki çocuklar, yaşlılar, gebeler, hamileler, efendim gençler, ihtiyarlar, kadınlar, inekler, koyunlar, kuzularla birlikte canlı hiçbir şey bırakmamacasına. Çünkü ilginçtir, ben bunu gözlerimle Tevrat'ta gördüm. Onlardan geriye canlı hiçbir şey bırakmayacağız. Çok ilginç. Çok ilginç. Kur'an'da benzer bir, kokusu benzer bir emir göremiyoruz. Çok ilginç. Hiç şüphesiz ki Allah'tan inmiş olamaz. Çünkü öldürmeyeceksin diyen Allah'la, canlı hiçbir şey bırakmayacaksın diyen Allah aynı olabilir mi? Olamaz. Azim bir çelişki var burada. Onun için işte şimdi bu nasıl akıl diye soruyoruz. Gerçekten bu nasıl akıl? Fakat bunu niye yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar diye sorduğunuzda, daha doğrusu bunun ilahi murad açısından, ilahi takdir açısından bir sırrı var mıdır diye sorduğunuzda, işte bu ayeti onun için okuyorum şimdi. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ. Biraz önce demiştim ki mazi fiilin başına اِذَا zaman zarfı gelirse o muzariye çevirebilir. Yani artık onun zamanı genişlemiştir. وَعْدُ الْآخِرَةِ nedir? وَعْدُ الْآخِرَةِ müfessirlerimizin çoğunluğu, hemen hemen hepsi, İbn-i Kesir gibi bazı müfessirler yine eskiye dönük ama daha farklı bir olaya atfetmişler. Geçmişte de olmuş bitmiş. Birincisi Asur, ikincisi Babil. Birincisi Babil, ikincisi Roma. İşte öyle şey yapmışlar. Fakat metnin kendisi geleceğe ilişkinde olabilerek okunabilir. Son vaat, Allah'ın son ceza vaadi geldiği zaman. Son ceza vaadi. لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ sizler için yüz karası olan öncekilerin girişi gibi. Sizin yüzünüzü karartan, o muhteşem burnunuzu yere sürten, o hiç inmeyecekmiş gibi duran, insanlığı böcek gibi gören, o müstekbirce ve küstahça edanızı yere sürten o öncekiler gibi bir saldırıya uğrarsınız. وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ اَوَّلَ مَرَّةِ öncekilerin girişi gibi mabede destursuz girip ele geçirdikleri her şeyi وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا yerle bir eden bir saldırıyla karşı karşıya kalırsınız. Kalacaksınız diye okumak gayet. Acaba diyorum, İsa kendi kaderine mi sürükledi? Yani bunun başka izahı yok. Bunun için merhamet olmayabilir. Merhamet zaten yok. Fakat akıl yeterliydi. Şu anda İsrail'in yaptığını yapmamaya akıl yeterliydi. En azından insanlığın yüzüne bakabilmek için, diplomatik ilişkiler adına veyahut da yeryüzünde iyi bir imaj bırakmak, imajı kurtarmak adına bunlar yapılmamalıydı. Öyle değil mi? Ama imajı da düşünmüyor. Yani hadi hakikati bir kenara bırakıyorsun. Hadi vicdanı ve insafı bir kenara bırakıyorsun. İmajını, devletin imajını, hatta Yahudilerin imajını. Sen yeryüzündeki Yahudilerin geleceğini bulmalıyorsun. O çocukları öyle gördükten sonra oku efendim, herkes evine girsin diyor. Anons yapıyor. Dün uçaklardan bildiri atıyorlardı. Onu bizzat gördüm, izledim. Bildiri atıyorlardı. Herkes evine girsin diyor. Herkes eve giriyor, evi bombalıyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Eve girsin diyor, evi bombalıyor. Bir odaya 100 kişi dolmuş. Bombalıyor, bombalamıyor orayı. Askerler geliyor. Tarıyorlar. Karşılarında hepsi sivil. Tarıyorlar. Çocukları, kadınları, bebeleri 30 küsür insanı öldürüyorlar. Ve 4 gün oraya kimsenin girmesine de izin vermiyorlar. İçeride 4-5 çocuk, 3 çocuk veya biri kalıyor. Bir tanesi ancak ayağa kalkabiliyor. O su bulmak için çırpınıyor yavru. Gördünüz onu. 12-13 yaşındaki küçük yavruyu gördünüz. Serumla yatıyordu, yaşıyordu, anlatıyordu. Falan öldü, falanın oğlu öldü, falanın hanımı öldü, falanın kızı öldü. Yavrunun, düşünün, 4 gündür cesetler arasında geçirdiği şey. Ve oraya ne sağlık ekiplerine izin veriyorlar? Birleşmiş Milletler'in okulları var orada. Birleşmiş Milletler'in okullarına sığınıyorlar. Buralar aslında uluslararası toprak hükmündedir. Birleşmiş Milletler'in mekanları uluslararası toprak hükmündedir. Oralara dokunulamaz. Geliyorlar, orayı bombalıyor. 40 tane çocuk, çoluk, kadın ihtiyarı katletti. 3 gün evvel olan hadise. Ve Birleşmiş Milletler bir nota dahi veremedi. Birleşmiş çakallar oldu. Maalesef. Birleşmiş Milletler tarihinde bir genel sekreterin bombalama yoluyla ölümü vardır. Bir tek genel sekreteri öldürülmüştür. Onu da öldüren 1947 yılında İsrail'dir. Yahudilerdir. Kendi misafirleriyken bölgede, otelde bombaladılar. İsrail'in kuruluşuna izin vermediği, geciktirdiği için. Bunu yaparlar, onu da yaparlar. Dolayısıyla dostlar, burada vahlanmanın çok fazla bir yararı yok. Tabii ki yaşımızı akıtacağız içimize de dışımıza da. Tabii ki üzülmek hakkımız, tabii ki ağlamak, yanmak insani görev. Zaten gönül sızlıyor, içimiz yanıyor. Ne dersek diyelim, içimiz yanıyor. Fakat içimiz yanmakla mı yetineceğiz? Doğrudur, biz yardım ediyoruz. Elhamdülillah. Ben bu milletin yüreğinin alnından öperim. Ben bu toprakların insanına bir kez daha hayran oldum. Onu söyleyeyim. Yani sarhoşumuza dahi hayranım ben. Ben bu toprakların insanına Allah'ın farklı bir, yani rahmet indirdiğini düşünüyorum. Buralarda bir şeyler var, ne varsa. Herhalde bu topraklarda verilen şühedanın bıraktığı miras Rabbimiz tarafından özel bir ihtimam ile korunuyor. Yoksa topraklarda ne olacak, toprakta ne olur yani, bellidir. Ama Allah'ın bu topraklarda verilmiş şühedaya özel bir şeyi var, ihtimamı var. Onu görüyor. Onun içinde bu topraklarda yaşayan insanlarda üzerinden silindir geçse de, üzerinden zihninin üzerinden, aklının üzerinden, şahsiyetin üzerinden, eğitim yoluyla, basın yoluyla, yayın yoluyla, sokaklar yoluyla silindir geçse de imanın üzerinden, yine de alttaki tohumları çürütememiş. Bakıyorsunuz küçük bir yağmur çiselese hemen yeşermeye başlıyor. Harika bir biçimde. O kurudu, çöle döndü zannettiğin güzel insanların içinde bir bahar beliriyor. Muhteşem bir bahar. O da mı diyorsun? Sende mi diyorsun? Tabii sende mi Brutus der gibi değil. Elhamdülillah diyorsun. Şaşırıyorsun. Yani bu insandan bu tepki gelir mi? Elhamdülillah. Tabii küçük bir tuzu kuru azınlık var. Onlar hepten soyulmuşlar. Vicdandan, insanlıktan, imandan. İdeolojik yobazlıkta üzerlerine yok. Dün gene bir kanalizasyondan lağım fışkırıyordu. Yani geçerken şöyle bir gözüm takıldı. Birkaç hanımefendi, tırnak içinde kullanayım, ne yapayım, hakaret kapasitem yüksek değil efendim, konuşuyorlar, lak yapıyorlar. Beyaz saçlı bir tanesi var aralarında. Laf geldi ama benim de içime cız etti. Şimdi efendim dedim, bir şey yapacak, bir kılçık atacak. Ama Hamas da sütten çıkmış ak kaşık değil deyiverdi. Ama efendim belli ki ideolojik yobazlık yapıyor. Belli ki çirkin bir biçimde ideolojisi adına konuşuyor. Yani oradan mesaj veriyor kendi ideolojisi adına. Çok çirkin kaçıyor ama, biliyor musunuz? Hiç gözden saklanmıyor. Çok da çirkin oluyorlar. Maalesef. Hiç yakışmıyor. Yani bunu, eğer bununla bir şey kazanacağını falan zannediyorsa kaybediyor. Çünkü vicdan kabul etmiyor. Vicdan reddediyor. Orada ideolojiler falan zaten bir kenara çekiliyor. İnsan söz konusu. Can söz konusu. Hakikat söz konusu. Sen hangi sütten çıkmış ak kaşıktan bahsediyorsun? İnsafsız. Dünyanın tüm vahşi silahlarıyla saldıran bir güç var. Ona karşı çalar almaz tüfekleriyle ve efendim içi borunun içine ecza doldurmuş, kibritten sıyırdığı eczayı doldurmuş, onu atan bir garibanlar ordusu var. Sen hangi sütten, hangi ak kaşıktan bahsediyorsun? İnsansız. Demek ki ideoloji böyle kör ediyor. Böyle yobazlaştırıyor. Yani bu ideolojinin şu veya bu olması çok fazla bir şeyi değiştirmiyor. Onun için Allah ıslah etsin diye. Ne diyelim? Başka ne diyelim? Evet. Ağlamak, yanmak yetmiyor dedim. Peki ne gerekiyor değerli dostlar? Görüyorsunuz, sahipsizlik artık canımıza tak etti. Gerçekten 1,5 milyarlık bir ailemiz var, fakat ailemizin reisi yok. Aile denmesi için aile reisi olması lazım. Çocukları başına toplaması lazım. Sofranın etrafına toplaması lazım. Fakat çocukları başına toplayacak aile reisi yok. Şöyle bir aile düşünün. Babası öldürülmüş, annesi dağa kaldırılmış. Haramiler tarafından kaçırılmış. Kötülük yapılmış. Ve geriye kalan ailenin çocukları eşkıya tarafından teker teker kaçırılmış. Kadınlarına kötülük yapılmış, kızlarına. Oğlanları balici, tinerci, esrarkeş yetiştirilmiş. Kimisi çantacılık yaptırılıyor, kimisi kapkaççılık yaptırılıyor, kimisini de götürmüşler, organ mafyası çenç etmiş, bozdurup zenginlere satıyor. Böyle bir aile düşünün. Manzara bu. İslam ailesinin manzarası bu. Bu manzara içerisinde ailenin küçük çocuklarının ağlamaktan gözleri kızarmış çocuklarının, kan çanağına dönmüş çocuklarının üzerleri başları pisse, yüzleri elleri kirliyse, pasaklıysa, burunları affedersiniz yüzünüze gül suyu akmışsa, şimdi bu çocukları dönüp de pis çocuk diyene ne denir? Otobüste iki çocuk yaramazlık yapsa, sırtınızda gezse, otobüsün içini birbirine katsa, babaları da orada otursa ve hiçbir şeyle ilgilenmese, sadece derin ve dalgın gözlerle bir yere, tek bir yere baksa, çocuklar bağırıyor, çağırıyor, koşuyor, zıplıyor, oynuyor, omuzunuza çıkıyor, babaları ilgilenmiyor. Ve siz bir babaya bir çocuklara, hayır, senin gibi baban. Ne zıpır çocuklar yetiştiriyoruz. İçinizden. Saysanız. Tümünü sayıp bitirdikten sonra baba dönse, otobüstekilere özür dilerim, 2 saat önce annelerini kaybettiler de, dese, saydıklarınızı nerenize koyarsınız? Saymadan önce bir daha düşünün, oldu mu? İhtimalleri düşünmeden de saymayın. İslam'ın evlatlarının yeryüzünün 4 bir tarafında garipliklerini gördüğünüzde saymadan evvel düşünün. Tamam. Orada ailemizin bir kısmı eşkıyalık yapıyor. Doğrudur. Eşkıyalıktır. Yapmasalar iyi olur. Yapıyorlar. Öbür tarafta ailemizin bir kısmı efendim haksız yere işte bir takım işler yapıyorlar. Yapmasa iyi olur ama yapıyorlar. Fakat niye yapıyorlar? Ailemize ne oldu da böyle yapıyorlar? Ailemizi kimler ne yaptı? Bilmem anlatabiliyor muyum? Onun için ben İslam'ın çocuklarının böyle zıp çıktı bir biçimde sağda solda yapmamaları gereken şeyleri yaptığında ilk aklıma gelen, iyi de yuvadan kaçmış yaramaz çocuk. Anne baba mı gördü ki yapmasın? Eğitim mi aldı ki yapmasın? Terbiye mi gördü ki yapmasın? Dolayısıyla bu ailenin tekrar toparlanmasına ihtiyaç var. Ailenin reise ihtiyacı var. Bakınız, Hristiyanların papası var. Yahudilerin baş hahamı var. Ama Müslümanların halifesi yok. Müslümanlar başsız. Onun için de paramparça. Ortaya toplayıp bir şey getirebilecek bir teşkilatları da yok. İslam Konferansı örgütü işte çırpınıyor. Ama gücü sınırlı. Yapabileceği sınırlı. Onu da yaptırıyorlar mı? O da şüpheli. Bakınız, bizi bize karşı kullanıyorlar. Mısır'ın, Ürdün'ün, Suudi Arabistan'ın bu süreçte oynadığı o ihanete yakın rolü nasıl unutacağız? İyi de yani Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın, Ürdün'ün bugün oynadığı ihanete yakın rolü dün Türkiye başrol olarak oynuyordu. Yeryüzünde İsrail'i tanıyan ilk ülke Amerika değil, biliyor musunuz? Nere? İyi bildiniz. Bu suçu nasıl yıkayalım? Kaçıyor muydu? İlk tanıyan olmak için ne gerekçeniz vardı? Neden bu kadar acele ettiniz? Yıl 1948, unutmuyorsunuz. Evet. Kimler kimlerle flört ediyor? Evet. Ve Cezayir'i son tanıyan ülke biziz, biliyor musunuz? Cezayir'i Fransa'dan sonra tanıdık, biliyor musunuz? Fransa Cezayir'i işgal eden ülkeydi. İşgalcisi bile tanıdıktan sonra tanıyabildi. Onun için başkalarına kızarken böyle kendimizi de unutmayalım yani. Böyle bir haldeyiz. Ne olacak peki? Nasıl olacak? Bu ümmet tekrar, bu 1,5 milyarlık aile tekrar ailesine kavuşacak mı diye sorarsanız, hiç de kolay değil. Niye kolay değil? Şu İstanbul ölçeğinde Müslüman cemaatlere, Müslüman fırkalara, Müslümanlara deseniz ki aranızdan bir lider seçin. Bakın, biliyor arkadaşlar. Kahkaha atsalar yeridir. Düşünemiyoruz bile deseler yeridir. Savaş çıkar diyor, doğru söylüyor. O zaman Allah düşmanlarınız eliyle sizi temizler. Bunu kafanıza vura vura öğretir, öğreninceye kadar da gününüzü göremezsiniz. Şu anda yapılan odur. Şu anda yapılan odur. Biz akıllanıncaya kadar kafamıza tokmağı yemeye devam edeceğiz. O kafa akıllanmadan o kafa tekrar onurlu bir duruş sergileyemeyecek. Onun için bu halimizle mi, şu durumumuzla mı, İstanbul'da bir lider seçin deseler savaş çıkar diyecek durumdayken 1,5 milyara bir lider seçin deseler ne yaparız? Yok Şii olacak. Yok olmaz, Sünni olacak. Sünni olmazsa yok. Sünni de yetmez. Sünniler de kendi içinde. Yok Hanefi olacak. Yok Şafii olacak. Yok o Vahhabi olmaz. Ondan olmaz. Neden olsun? Mutlaka bizim tarikattan. Öbür tarikattan olsa olmaz. O da olmaz. Bizim tarikattan. Nakşi mi Kadiri mi? Ceşdi mi Kübre verdi mi? Ne olacak? Etmeyin ya. Eğer aynı tarikatın içine gelsek orada da beylik savaşlarını göreceksiniz. Yok o olmaz. Ben olursam olur. Yani böylesine dilim dilim, didik didik olmuş bir ümmetin bu cezaları çekmesinde gariplik var mı? Onun için değerli dostlar, bu fakir ömrünü bu ümmete fiili bir dua olarak vakfetti. Ve bu vakfın altına da vahyin imzasını atmaya çalışıyor. Çünkü bu ümmeti vahiy adam etmezse adam edecek başka herhangi bir kaynak yok. Bu ümmet vahyin etrafında toplanmazsa etrafında toplanacağı herhangi bir merkez yoktur. Vahiy de Kur'an da kifayet etmezse ne kifayet eder? Söyler misiniz? Bize Allah yetmezse ne yeter? Eğer Kur'an'ın etrafında toplanmazsak hangi yazarın kitabının etrafında toplanacağız? Bizim etrafında toplanacağımız ilkeleri hangi kitaptan öğreneceğiz? Falanca üstadın mı? O üstad iyidir. Kitapları da iyidir. Kur'an'ın etrafında toplanmayanlar üstadın etrafında mı toplanacak? Ayıp değil. Utanılmaz mı? Yüzü kızarmaz mı insan? Yani o zaman falanca üstadın kitabını Kur'an'ın yerine falanca üstadı da Allah'ın yerine mi koyacağız? Haşa. Falanca hocanın kitabını, bu bende dahil, Kur'an'ın yerine falanca hocayı da Kur'an'ın müellifinin yerine mi koyacağız? Haşa. Falanca yazarı, falanca aydını, falanca alimi ve sayın gitsin. Fark etmez. Dolayısıyla yapmayalım. Kaynak birliği olmadan hedef birliği olmayacaktır. Onun için ne diyordu? O Fransız, o çirkin Fransız, Kur'an'ı kapa, kadını aç. Bundan tam 150 sene evvel verdiği formül bu. Ne yapılması gerektiği ortada. Kur'an'ı aç. Onlar Kur'an'ı kapattılar. Kapamanızı istediler. Biz de diyoruz ki Kur'an'ı aç. Kur'an'ı aç. Kur'an'ı aç ki kafan açılsın. Kur'an'ı aç ki gönlün açılsın. Kur'an'ı aç ki gözün açılsın. Kur'an'ı aç ki ufkun açılsın. Kur'an'ı aç ki önün açılsın. İnşallah. Biz de Kur'an'ı açıyoruz, açacağız. İnşallah. Ve Kur'an bizi açacak. Kusura bakmayın. Bugün özel bir gündü. Onun için dersin bir saatlik hakkını bu girizgaha, bu dibaçeye, bu temhide verdim. Gazze'ye helal olsun. Gazze biziz. Gazze'ye helal olsun dememi çok görmezsiniz umarım. Çünkü Gazze'ye gerçekten ben teşekkür borçlu olduğumuza inanıyorum. Gazze bize okul oldu. Öğretiyor. Zaten cihat dediğimiz şey bir okul. Okul oldu. Bakınız, Gazze bize yardım ediyor. Nasıl teşekkür etmem ben? Allah'ın Mustafa kulu, biz Gazze'ye yardım ediyoruz. Galiba karıştırdınız. Hayır karıştırmadım. Gazze bize yardım ediyor. Biz Gazze'ye gıda gönderiyoruz. Karınlarını doyurmaları için. Gazze bize gıda gönderiyor ruhumuzu doyurmamız için. Biz Gazze'ye sağlık malzemesi gönderiyoruz ve hekim gönderiyoruz bedenlerini tedavi için. Gazze bize sağlık malzemesi gönderiyor yaralı akıllarımızı ve yaralı ruhlarımızı tedavi için. Biz Gazze'nin şehitlerine dua ediyoruz. Gazze bizim dillerimize dua ediyor. Dirilmemiz için. Kimin yardımı daha büyük? Gazze'nin bize yardımı bizim Gazze'ye yardımımızdan daha büyük. Gazze bizi birleştiriyor, farkında mısınız? Gazze bize yardımı öğretiyor, farkında mısınız? Gazze bize insan olduğumuzu hatırlatıyor, farkında mısınız? Gazze ölüleri diriltiyor, uyumuşları uyandırıyor, uyuşmuşları ayağa kaldırıyor, farkında mısınız? Elhamdülillah. Onun için Gazze'ye teşekkür borçluyuz. Çok teşekkür borçluyuz. Demek ki ölüm teslimi ruh etmek değildir. Ölüm hayatın anlamını bulamaktır. Anlamsız yaşamaktır ölüm. Ey hayat süren leşler, sizi kim diriltecek diyordu ya şair. Evet, o ölü ölmüyor zaten, diriliyor. Fakat diriyim zannedenleri kim diriltecek? Sahih, kim diriltecek? Onun için inşallah bu manada cüz-i şerle külli hayır murad olmuyor. Ben çok hayırlar görüyorum. Çok güzel bir gelecek görüyorum inşallah. Yani umut görüyorum. Müzelik olmuş hiçbir inanç sistemi için kimse ölmez. İslam müzelik olmamıştır. İslam hala uğruna ölen binlerce, on binlerce yiğit erkek ve yiğit hanım vardır. Onun için İslam diridir. Görüyorsunuz. Allah Resulü'nün bıraktığı sancak kendisinden 1430 yıl sonra hala gönderde, hala dik, hala diri. Zaten korku da bu ya. Korku da bu ya. Onlar bizim silahlarımızdan korkmuyorlar. Çünkü bizim onların silahlarından üstün silahlarımız yok. Onlar bizim ekonomimizden korkmuyorlar. Çünkü ekonomik olarak ürettiğimiz dünya hasılası içerisinde esamisi bile okunmayan küçük bir miktar. Dünya ekonomisinin %4'üne tekabül ediyor. Müslümanların ürettiği ekonomi. Yazık. Gerçekten yazık. Bu %4'ü %54'e çıkarmak olmalı görevi ticaret yapanların. Ürettiğimiz bilgi de öyle. Bugün ürettiğimiz bilgi maalesef, bugün Batı'nın ürettiği bilginin babaları, ataları bizdik. Batı bizden çaldıklarıyla üretti kendi bilgisini, kendi aydınlanma çağını. Endülüs olmasaydı Batı aydınlanması diye bir şey yoktu. Koskoca bir sahtekarlıktır. Aldı, tercüme etti, altına adını yazdı. Onun için ve babası şu dedi, babası bu dedi, yalandı. Yalandı. Optiğin babası diye gösterdikleri adam Optiğin babası değildi. İbnül Heysem'di Optiğin babası. Ama yalan söylediler. Maalesef. Yalan söylediler. Onun için hepsini diğer ilim dallarında da yaptılar. Bu manada bizim üstün silahlarımız yok, üstün ekonomimiz yok, üstün bir bilimimiz yok. Fakat neden korkuyorlar sizce? Niye üstümüze geliyorlar? Hristiyanlar İsa'yı öldürenin Yahudiler olduğuna inanırlar. Onların inancına göre İsa'yı çarmıha gerenler Yahudilerdir. Sanhedrin'de alınmıştır o karar. Yahudi meclisinde alınmıştır. Hahamlar meclisinde. Yahudilere karşı soykırım uygulanmıştır tarihte. 4 soykırım. İkisini Roma, yani Hristiyanlar yapmıştır. Roma ve Hitler. Müslümanlar asla soykırım uygulamamışlardır. Aksine Müslümanlar Batı soykırımı sırasında kucak açmışlardır. İspanya soykırımından sonra kucak açmışlardır. Peki neden kendilerine kucak açanları şimdi ölüm makinalarıyla öldürüyorlar da kendilerine soykırım uygulayanların sırtına yaslanıyorlar? Neden ama? Bu mantık yok mu işte? Eğer biriyle mücadele edeceklerse kendilerine soykırım uygulayanlar olması lazım değil mi bu? Yani Yahudilerin Batılılarla savaşması makul olan değil mi?
Peki Batılılarla Yahudiler birlikte neden Müslümanları vuruyorlar? Hiç düşünmüyor musunuz? Bunun mantıklı, bunun rasyonel bir izahı yok. Tarihi bir izahı yok. Bunun izahı nedir? İslam'ın insanı kamil yetiştirme potansiyelinden korkuyorlar. İslam'ın satın alınamayacak ve satılamayacak insan tipi yetiştirebilecek tek değerler sistemi olduğunu iyi biliyorlar. Satılmayacak ve satın alınamayacak insan tipi ise bu iki şirazesinden kaymış inanç sisteminin de en büyük korkusu. Çünkü onlar satılabilir ve satın alınabilir insanlar peydah ediyorlar. Kendi unsurları böyle. Böyle olmayan tek unsuru İslam yetiştiriyor. Onun için korkuyorlar. Çünkü satılmayan ve satın alınamayan insanı kamil tipi yetiştirebilme potansiyeli olan bir inanç sistemi geleceğin dünyasının alternatifsiz hakimidir. Böyle olacaktır. Korktukları başlarına gelecektir. Fakat inşallah biz o tip oluruz. Değerli dostlar, biliyorsunuz dersimiz Esma-ül Husna. Bu da üçüncü ders. Üçüncü ayımız. Önümüzdeki salı gün inşallah Kahire, El-Ariş ve Rafah sınır kapısı üzerinden bölgeye hareket edeceğiz. İnşallah selamınızı götüreceğim. Gönlünüzü götüreceğim. Gözünüzü götüreceğim. Gönlüme alıp, avuçlarımın içine tutup, Ya Rabbi benim yüzüm yok ama kardeşlerimin duasını getirdim diyeceğim. Sizin dualarınızı götüreceğim. Sizin yüreklerinizi götüreceğim. Kardeşlerime. İnşallah yardım elimizin organizesi çerçevesinde yardım eli yönetim kurulu başkanımız Sadık Bey'le, teknik ekipten arkadaşlarımızla, ki orada iki ekibimiz hala orada. İnşallah beraberimizde şu anda bağlantıları yapılmış yardımlarla gidiyoruz. Yerinde gözlemleyeceğiz. Size sıcak, yerinden, dolaysız haberler getirmeye gidiyoruz. Yani bugün bir fırsattır aynı zamanda. Hepimiz için bir fırsattır. Her zaman olmaz bu. Ne yapabileceksek bugünlerde yapmalıyız. Onun için biraz da sizin adınıza, hepiniz giremezsiniz. Ama içimizden birilerinin bu farz-ı kifayeyi yapması gerekiyor. İnşallah sizin gözlerinizle bakmaya çalışacağım. Sizin gözlerinizle görmeye çalışacağım. Ve gördüklerimi sizinle geldikten sonra inşallah paylaşacağım. İnşallah bölüşeceğim. Ve inanıyorum ki bu ilgi sizi de heyecanlandırıyor. Sizi de memnun ediyor, mesrur ediyor. En azından yüreğinizdeki ateşi bir parça olsun serinletiyor, soğutuyor. Rabbim şu anda zulüm altında inleyen, ateş altında inleyen o kardeşlerimize gizli güçleriyle, ordularıyla وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَهُ اِلَّا اللّٰهُ Allah'ın ordularını Allah'tan başka kimse bilmez. Allah'ın ne orduları var? Onun için Allah'ın orduları arasında Musa'nın asasıyla yardığı sular da var. Allah'ın orduları arasında İbrahim'e serin olan ateş de var. Allah'ın orduları arasında yedi beyza da var. Allah'ın orduları arasında şöyle yağan men ve selva da var. Allah'ın orduları arasında ebabil kuşları var. Allah'ın orduları arasında filleri yıkan ebabiller var. Dolayısıyla filler varsa ebabiller de var. Onun için inşallah biz o ordulara layık olma duasında bulunalım değerli dostlar. Bugün üçüncü dersimizde, ki geçen ders yine bitirememiştim, yarım kalmıştı. El Esma'ül Husna tamlamasının ikinci unsurunu işliyordum. Malumunuz birinci derste Esma-ül Husna hakkında genel bilgiler vermiştim. İkinci derste El-Esma-ül Husna'nın El-Esma'sını işlemiştim. Bugün de inşallah El-Husna'sını işleyeceğim. Diyeceksiniz ki hocam zaten ayda bir. El Esma'ul Husna'dan daha Esma'ul Husna'ya gelemediniz. Allah, Rab, Semi, Alim, Basir, Rahman, Rahim, Kerim. Hocam bu kadar da isim var. Siz ne kadar uzatmayı düşünüyorsunuz? Ben uzatmıyorum. Mevzu uzun. Mevzu ciddi. Sadece benim hassasiyetim yüzeysel olmamak. Verdiğim bir bilginin yüzeysel bir biçimde verilmesi beni tatmin etmiyor. Onun için verebiliyorsam verebileceğimin azamisi olmalı. En azından karşımdaki insanlar neden ve niçinlere dair bir takım bir şeyler öğrenmeli. Onun için size cilalanmış bilgiler vermiyorum. Yüzeysel ve üstünkörü bilgilerle sizin gidip de başkalarına bunları aktarmanıza razı değilim. Eğer siz işin, meselenin kökünü anlamazsanız başkalarına anlatamazsınız. Anlatırsınız ama başkaları anlamaz. Çünkü siz anlamadınız. Anlamadığınız bir şeyi anlatamazsınız. Onun için sizin anladığınızı gözlerinizden okuyuncaya kadar anlatıyorum zaten bir şey. Gözlerinizden o geri iletiyi aldığımda kesiyorum. Tamam diyorum, bu iş bitti. Artık götürebilirsiniz manasına geliyor bu. Artık taşıyabilirsiniz bilgiyi. Onun için bilginin mutlaka ve mutlaka sağlam kökleri, sağlam saçakları olması lazım. O köklere, o saçaklara tutunarak bilgi meyve verir ancak. Üretilebilir. Onun için toprağın altındaki o saçaklar gerçekleşmeden, yürümeden, büyümeden nasıl meyveye duracak sizin bilginiz? Buna gayret ediyorum. Kusura bakmayın. Sündürmek ve uzatmak istediğimden değil. Hiç şüphesiz bu Esma-ül Hüsna derslerini de öyle tefsir dersleri gibi 16 yıl sürsün falan istemiyorum. Çünkü ömrüm ne kadar onu bilmiyorum. Bir adım sonrası meçhul. Yarın sabaha çıkacağımıza dair hiçbirimizin bir garantisi yok. Allah'ınızın aşkına. Ne olursunuz. Büyük, büyük cehaletimizi hiç unutmayın. Allah biliyor ama biz bilmiyoruz. Bir adım sonramızı bilmiyoruz. İnsanoğlu aslında o kadar zayıf ki. O kadar zayıf ki. Zayıflığının farkında değil. Bir adım sonra kendisini neyin beklediğini bilmiyor. Onun için bilen biri var. Zaten teslimiyet bu. İslam olmak bu. Allah biliyor. Bilene teslim olmak. Fotoğrafın tamamını gören o. Biz sadece küçük bir parçasını görüyoruz. Tamamını görmüş gibi hava atmıyor. Bu yanlış olur. El Esma'ul Husna'nın El Husna'sı. En güzel manasına geldiğini söylemiştim. Ama El Husna aynı zamanda tek güzel manasına, hep güzel manasına, çok güzel manasına da gelir. Ama bütün bunları bir arada söylemek mümkün değil. Hep güzel, tek güzel, çok güzel, güzel, en güzel. Bütün bunlar ayrı aslında nüanslara sahip. En güzel demekle tek güzel demek arasında bir nüans var. En güzel demekle çok güzel demek arasında bir nüans var. Bunların hepsini birleştirirsek bir şey söyleyebilir miyiz? Ben de şunu teklif etmiştim. Mükemmel. Peki mükemmelle kamil arasında fark var mı? Var. Mükemmel, kemal sürecinde son bulmuş olana denir. Kamil ise sürecin devamına işaret eder. Süreç bitmemiştir. İnsanı mükemmel yanlıştır. İnsanı kamil doğrudur. İnsanı mükemmel olmaz. Mükemmel insan olmaz. İnsanı kamil olur. Kemal yoluna düşmüş, o yolda yolcu olan insan demektir. Yoksa mükemmel insan olur mu? Olmaz. Buna herkes dahil. Herkes kul kusursuz olur mu? Onun için Rabbimiz Kur'an'da Adem'in günahından söz etti. Yunus'un görevden kaçmasından söz etti peygamber olarak. Hazreti Musa'nın nübüvvetinden önce işlediği cinayetten, kaza cinayetinden söz etti. İnni zalemtu nefsi diyordu, ben nefsime zulmettim. Hazreti Davud'un tövbesinden söz etti. Bütün bunlardan söz etmesi ve Allah Resulüne Abese suresinin 3 ve 4. ayetindeki uyarıları da bu çerçevedeydi. Yine lime ezinte lehum, niçin onlara izin verdin azarı da buydu. Afallahu ank, Allah seni affetti veya affetsin demesi de bu yüzden. Ve daha başka ayetlerde Allah Resulü'nü uyarması da bu yüzden. Yani kul kusursuz olmaz. Daha ilk indirilen pasajda zaten hiç kimse Allah verilen emri kusursuz yerine getiremez denilmesi, bir ayetin buna tahsis edilmesi de bu yüzdendi ki Alak suresinin 14-16 ayeti, hangisi olacak bilmiyorum, yanlış hatırlamıyorum inşallah. Zaten hiç kimse verilen emri kusursuz yerine getiremez. Evet. Yani böyle. Onun için el esmaül husna, Allah'ın mükemmelliği bize verilen şey bu. Peki diyeceksiniz ki el lam-ı tarifle, İngilizce'deki the'ye karşılık gelen lam-ı tarifle gelen isimleri anlıyoruz. Mükemmellik ifade eder, mutlaklık ifade eder. El kerim mesela. Er rahman. Fakat elsiz gelen isimler de var. Alimun habir. Basir, basirun, habirun, alimun, el yok. El olmadığı için de mutlaklık ifade etmez. Peki burada mükemmellik ne? El ile gelen isimlerde mükemmellik lam-ı tariften geliyor. Mutlak görür. El basir. Er rezzak. Mutlak rızık verici. Peki rezzak dersek mukayyettir. Siz rızık verebilirsiniz. Fakat sizin verdiğiniz rızıkla veya sizin rezzak oluşunuzla onun rezzak oluşu farklı. Siz rauf olabilirsiniz. Allah da rauf. Siz mümin olabilirsiniz ama Allah el mümin. Siz müminsiniz. Allah el mümin. Siz raufsunuz. Allah er rauf. Siz rahimsiniz. Allah er rahim yalnız. Peki fark ne? Sizin merhametiniz onun verdiği kadardır. Merhametinizi bir başkasına borçlusunuz. Peki o kime borçlu? Merhameti zatından olan. Vurgu bu. Er-Rahûm. Siz şefkatli olabilirsiniz. O da şefkatli. Sizin şefkatiniz verilmiş bir şefkat. Onun şefkati ise kainata verilen bir şefkat. Nasıl aynı olur? Nasıl aynı olur? Nasıl aynı olur? Öyle değil. Onun için Allah el-mü'min. Siz de müminsiniz ama el-mü'min değilsiniz. Nedir? Biz insanların güven meselesinde mutlaka eksiği, gediği olur. Fakat Allah mutlak güven sahibidir. Hiçbir insana mutlak güven diye bir şey olmaz. İsterseniz mutlak olarak insana güvenin, sizi şaşırtır. Hazreti Yunus'a peygamber diye mutlak güvenin, bir yerde bıçak kemiğe dayandı, hadi bana eyvallah dedi. Benden bu kadar dedi. Anlatabiliyor muyum? Onun için Allah'a güveninizden dolayıdır peygambere güveniniz. Bu çok önemli. Yani güven bizatihi değil, li gayrihidir. Dolaylıdır. Allah'tan dolayıdır yani. Ama Allah, Allah'a sonsuzca güvenin. Sonsuzca güvenin. Mesela insana, şeyhinize, efendinize beni cennete sokar diye güvenin. Yarın görürsünüz, sokar mı sokmaz mı? Kendisini sokabilir mi? Ama Allah'a güvenin. Eğer girmeyi hak ettinizse elinde cennet olan yegane güç Allah. Hiç sizi yarı yolda bırakır mı? Bırakır mı? Onun için Görüyor musunuz Esma? Bunu anladık da peki nekira gelen, belirsiz kiple gelen, alimun habirun gibi. Nasıl diyeceğiz bunu? Alimun, burada belirsizlik var. Belirsiz gelen esmada da mutlaka içinde mükemmellik var. Nasıl bir şey bu? Belirsiz gelen esma, akıl sır ermez bir biçimde bilen manasına gelir. Alimun. İnsan da bilir. Allah da bilir. Fakat insanın nasıl bildiğine akılsız erer. Bu nereden bildi? Nereden bilecek? E-mail geldi de oradan bildi. Nereden bildi? Falan kitap okursan sen de bilirsin. Nereden bildi? Nereden bilecek? Falandan duymuş. Peki Allah nereden bilir? İşte orada duruyorsunuz. Söyleyeceğiniz hiçbir şey aslında açıklayıcı değil. Allah'ın bilgisi. Olmuş olacak kelimeleri de yaya kalıyor. Çünkü Allah için zaman söz konusu değil. Zamanı yaratan bir varlığı zamanın içine hapsedemezsiniz. Zamanı yaratanın bilgisini de zamanın içine hapsedemezsiniz. Önce ve sonra kelimeleri Allah için geçmez. Saçmadırlar. İşte olmadan önce, olduktan sonra falan. Çünkü bunlar zaman ile kullanılan şeyler. Peki bizim zihnimiz niye hep böyle kurar cümleleri? İnsan zihni zaman dışı çalışamaz. Cennette. İnşallah. Cennet zamanı aşmaktır. İnşallah. Zamanın sınırına ulaşmaktır. Daha doğrusu. Zamanın sınırına. Uç noktası. Onun için hep aynı yaştır. Tabiri caizse ışık hızında yaşamaktır. Onun için Allah'ın bilgisinin sınırsızlığını biz kavrayamayız. Kavrayamayız. El-aczu an derkil idraki idrakun vel-bahthu an sırri zatillahi işrakun. Allah'ı idrak etmek, idrakten aciz olduğunu idrak etmektir. Allah'ı bilmek, Allah'ı tam bilmekten aciz olduğunu bilmektir. Ve Allah'ın zatının sırrını aramak şirkin en büyüğüdür. Birinci beytin birinci dizesi Hazreti Ebu Bekir'e aittir. İkinci dizesi Hazreti Ömer'e aittir. Mesela. Ziya Paşa'mızı geldi hatırlama. İdraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Allah'ın varlığını kavramak bu küçük akla gerekmez diyor. Çünkü yaratılmış olan yaratanı kuşatamaz. Bu böyledir. Mukayyet olan, mutlak olanı kuşatamaz. Sınırlı olan, sınırsız olanı kuşatamaz. Bu varlığın yasasıdır zaten. Bu teraziyi bu kadar sıkleti, ağırlığı çekmez diyor. Çekmez. Onun için haddimizi bildik mi Rabbimizi biliyoruz zaten. İşin sırrı da burada. Evet, güzel El-Esmaül Hüsna Hüsnasını böyle açıklamıştık ve dört yerde gelir demiştik. Bir, Taha 8. Allahu la ilahe illahu hu lehul esmaul husna. Tevhide dair bir bağlamda geliyor Taha suresi 8. ayette. Üstelik tevhid ile geliyor. Allahu la ilahe illahu lehul esmaul husna. Allah o ki, Allah kim mi diyorsun ey insan? Allah o ki, kendisinden başka tapılmaya layık hiçbir varlık yok. La ilahe illa hu. İllallah yerine illa hu gelmiş. Kur'an'da la ilahe illallah şeklinde tam kalıp olarak bir tek yerde gelir. Burada Allah yerine hu gelmiş. İlla huve. Huve derler bazı dilciler Allah lafzının sonundaki hu'dur. Hatta Allah lafzını şöyle tahlil etsek. Elif'i attık, geriye kaldı. Lillahi. Lillahi. Hepsi harfleri düşürsek dahi anlam taşır. Lillahi Allah için demek. Allah'a has demek. Allah'a ait demek. Allah'a mahsus demek. Lam'ı da attık. Lehu. Buradaki lehu o işte. Allahu la ilahe illa huve. Evet. Hatta lehu'l esma'ul husna. Bakınız. Lehu. Lam'ı mı daha attık, ikinci lam'ı? Ne kaldı? Hu. İlla hu'daki hu o. Lehu da yine ona ait demek. Hu ne? O. Yahve var ya, Yahudilikteki Tanrı'ya verilen isim Yahüve'dir. Ey o olan demektir. Sami dil ailesinden olduğu için temelde benzerlik var. Hu. Biliyorsunuz dervişler böyle bir zikir çekerler. Her ne kadar İbn-i Teymiye buna cevazlar mesela. Anlamlı cümle olmadıkça o zikre konu olmaz der İbn-i Teymiye. Fakat ben bir değiş görmüyorum çünkü Huvallahu lezî la ilahe illa hu. Her isim Allah'a döner, Allah ismi hu'ya döner. Huve. Vav asli değil. Çünkü vav asli olsaydı hüma'da hüve ma gelmesi lazım. İkil formda vav düşüyor. Tali olan düşüyor, asli kalıyor. Demek ki asıl hu. Hüve de asıl hu. Hu ise bir harf değildir. Hatta bir ses bile değildir. Sestir diyeceğim ama hu nefestir. Nefes alın hu dersiniz. Yani nefes alın o dersiniz. Her nefes alan canlı her nefesinde Allah'ı zikreder. Tesbih eder. Nefesten bu sesin çıkması ilahi dizayn eseridir. Ve aslında her nefes Allah'ın hay sıfatını gösteren bir işaret parmağıdır. Yaşıyorsan onun varlığına şahitsin. Nefes alıyorsan o var mı diye sorma. Nefesin onun varlığını söylüyor. O zaman dilinle o yok da, o yok derken aldığın nefes o var diyor, o diyor. Hem sen o yok diyorsun. Önce o diyorsun, sonra yok. Yoksa niye o diyorsun? Yani önce ona ait bir işaret zamiriyle onu gösteriyorsun, sonra yok diyorsun. Yoksa gösterme. O yok. Buna totoloji derler mantıkta. Saçmadır. Allah yok da aynı şeye geliyor. Allah diyorsun. Yokun adı olmaz. Bana bir şey söyle ki yok olsun. Yokun adı olmaz. Varın adı olur. Onun için haşa. Bu manada Allah'ı inkar eden bazı aymazların nefesi Allah'ın varlığını söylüyor. Demek ki senin nefesin seni yalanlıyor ey insan. Ne nankörsün. Bu nankörlük ne? Nefesin seni yalanlıyor. Dolayısıyla burada Taha 8'de Allahu la ilahe illa huve lehul esma'ul husna. Tüm mükemmellikler, en güzel nitelikler ona aittir, ona hastır. Lehu'da sır var burada. Lam, lam-ı tahsis. Mahsustur. Manası ver. Ona mahsustur. Ne demek ona mahsustur? Ondan başkasına hasredilemez demek. Yani bir nefi var bunun. İspatı var. İspat cümlesidir bu. Müspet cümle, olumlu cümle diyoruz buna belagatta. Ama bu olumlu cümle aynı zamanda bir şeyi de nefyediyor, olumsuzluyor zımnen. Nedir o? ondan başkasına tahsis etmek yasaktır. Demek ki Allah'tan başka bir varlığa mükemmellik vermeyi bu cümlelerin hepsi yasaklıyor. Bu aynı zamanda Allah tasavvurumuzu değil, insan tasavvurumuzu inşa ediyor. Farkında mısın? Allahu Ekber, vakit bitmiş. Çok özür dilerim. Durum nasıl? Sizi ne zaman bırakayım? Peki. İsra 10. Kulidullaha evidurrahman eyyen ma ted'u. İkincisi İsra 10'da geçiyor. İster Allah de, ister Rahman de. Eyyen ma ted'u felehul esma'ul husna. Hangisiyle çağırırsanız, dua ederseniz edin, hepsi de onun mükemmelliğini yansıtan esmasıdır, isimlerdir. Evet. Felehu burada da var. Yukarıda da geldi, burada da geldi. Lehu. Yani lam-ı tahsis, mahsustur, ona mahsustur. Evet. Burada aslında Allah ve Rahman isimleri, bakınız, kulidullaha evidurrahman, el bağlacı tahyir ifade eder Arap dilinde. Tahyir ne demek? Ya o ya o. Seçme, seçim bildirir. Yani veya. Veya. Allah veya Rahman. Ve değil, veya. Veya tahyir bildir. İki şeyden birini seçmek. Eğer ortada iki şey sunuluyor da birini seçmenizin herhangi bir değişiklik olmadığını söylüyorsa, aslında onun yerine o, onun yerine o kullanılır demektir. Onun için sıfatlar yerine isimler, isimler yerine sıfatlar kullanılırın Kur'ancası. Allah ismi isimdir, mutlak, ismi hastır, gerisi sıfattır. Demek ki aslında Rahman dediğimizde Allah demiş oluyoruz. Çünkü Allahu Rahmanun, Allahu Rahimun, Allahu Kerimun, Allahu Azizun, Allahu Hakimun, Allahu Gafurun. Hepsini arkasına getirip bundan siz bir sıfat tamlaması yapabilirsiniz. Sıfat mevsuf. Yani tanımlanan. Tanımlanan Allah'tır. Dolayısıyla hepsinin içinde tanımlanan olarak Allah vardır sıfatların başında. Böyle göreceğiz. Böyle anlayacağız. Üçüncüsü Araf suresinin 180. ayetinde وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Burada da lam gelmiş bakınız. Diğer ikisinde lehu gelmişti, burada lam gelmiş. Aynı lamdır, tahsis lamdır. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى. En güzel nitelikler Allah'a mahsustur. Burada da ne diyor yine? İnsan tasavvurumuzu inşa ediyor dedim değil mi? Ne demek bu? Allah dışında herhangi bir varlığa mükemmellik atfetmeyin. Bu varlık kim olabilir? Herhalde kötülere mükemmellik atfedecek haliniz yok. İyilere mükemmellik atfedersiniz. Öyle değil mi? Ebu Cehil'e mükemmellik atfetmeyin demek saçma bir şey. Şeytana da mükemmellik atfetmeyin demek saçma bir şey. Kime mükemmellik atfetmeyindir insan uyarırken? Velilere, alimlere, hocalara, şeyhlere, peygamberlere, yani büyüklere mükemmellik atfetmeyindir. Uyarırken böyle uyarırsınız değil mi? Peki bütün bu Kur'an'ı uyarıları biz tutuyor muyuz? Tutmuyor. Müslümanlardan herkesin tutuyor mu? Tutmuyor. Peki doğru yapıyor mu? Yapmıyor. Kur'an'a göre yanlış yapıyor. Peki bu yanlış nelere mal oluyor biliyor musunuz? Allah dışında başkalarına mükemmellik atfı nelere mal oluyor? Biz büyükleri önce kaybediyoruz. Mükemmellik atfettiğimiz büyüye yazık ediyoruz. Evet, harcıyoruz onu. Onu harcıyoruz. Onu hakikaten güzel bir insan, hoş bir insan, rehber bir insan, önder bir insan, alim bir insan, efendim arif bir insan, fazıl, kamil bir insan, fakat mükemmellik atfettiğimizde onu insan olmaktan çıkarıyoruz. Birini insan olmaktan çıkarınca Tanrı olmaz. İnsan olmaktan çıkarmış olursunuz. Peki yazık değil mi ona? Ama siz ona ikram etmiştiniz değil mi? Mükemmellik atfederek. Fakat ona yazık etti. Birine mükemmellik atfı yapan ona yazık etmiştir. Önce ona yazık etmiştir. Hazreti İsa'yı Tanrı ilan edenler Hazreti İsa'ya ikram mı ettiler, yazık mı ettiler? Yazık ettiler. Yazık ettiler. Onun için ne diyor Hazreti İsa Kur'an'ın şehadetiyle? Ben onların şirkinden beriyim diyor. Ben onların şirkinden beriyim. Dolayısıyla yazık ettiler. Peki asıl yazığı kime ettiler? Kendilerine yazdılar. Hazreti İsa'dan istifade edemediler, ona yazık ettiler. Kendilerine yazık ettiler asıl, çünkü tanrılaştırmak gibi bir çirkinliği yaparak Allah'a olan imanlarını yok küfretti. Dolayısıyla görüyorsunuz dostlar, yani illa tanrılaştırmak şart değil, mükemmellik atfı diyoruz. Falanca her şeyi görür. Alın size bir elbası. Ve biz elbasıyla Allah bilirdik demek falanca da mı ortak oldu? Her şeyi gördük. Bu nasıl bir inanç? Bu nasıl bir yaklaşım? Kur'an'la inşa olmuş hiçbir akıl böyle düşünmez. Fakat sıkıntı Kur'an'la inşa olmamak. Onun için nerede olursanız olun. Tarikatlı, tarikatsız. Selefi, Vahabi, Sünni, Şii, Şafii, Hanefi, Hanbeli, Maliki, Caferi, Zeydi, Harici, ne olursanız olun veya hiçbiri, ne olursanız olun ama vahiyle inşa olun. Önce vahiyle inşa olun. Kadiri, Ceşti, Nakşibendi, Kübrevi, Halidi veya diğerler. Ne olursanız olun. Ama vahiyle inşa. Ondan sonra ne olursanız olun. Beni ilgilendirmiyor. Fakat bu işin zemini vahiyle inşa olmak. Vahiy olmadan olmaz. Evet değerli dostlar. İşte Allah dışındaki bir kaynağı mükemmellik atfı böylesine sıkıntı çıkarıyor. Sadece kendisine yazık etmiyor, karşıdaki zatı da. Şimdi o yaşıyorsa düşünebiliyor musun? Bizim efendi senin yatakta kaç kere döndüğünü görür diyor. Bilir diyor. Şimdi adam onun yatakta kaç kere döndüğünü bilir diye inandığını biliyor ya. Zavallı şimdi rol kesmeye başlayacak. Ne yapsın? Rol kesmese inanmıyor. Rol kesse kendine yazık edecek. Kesmese müessese gidecek. Efendim elden. Ne yapacak şimdi? İşte ahlak bozucu tavır. Yani önderlerin ahlakını bozuyorlar bu tipler. Bu sefer rol yapmaya başlayacak, imaj oluşturacak. Efendim benim bir talebem vardı birinde. Hocam dedi, mektup yazdı. Bir aydan beri beni sabah namazına kaldırıyorsunuz dedi. Git oğlum, beni anam kaldırıyor dedim. Sen ne kaldırıyorsun? İnan o yıllarda da beni anam kaldırıyordu. 30 yaşında efendim. Daha delikanlıyız efendim. Beni anam kaldırıyor. Ben seni ne gözlük de sabah namazına. Sen bana olan sevdiğin gününü görmüşsün. Rabbim bana olan muhabbetini ödüllendirmiş. Bu kadar. Dolayısıyla peki buna karşı alınacak bir başka tavır daha vardır. Naçizane ama kimseye söylemez. Üçüncü bir tavır daha var. Arkadaşlarınız da bilirse iyi olur. Ne mütevazılık ama. Dolayısıyla bu şöhretin şehvetinden adam ne olur? Ne olur? Yoldan, yolaktan çıkar. O adamı tutabilirsen. Allah etmez. İşte şeytanın oyuncağı olmak budur. Şeytanın oyuncağı olmak budur. Ondan sonra seni talebelerin yönlendirmeye başlar. Müritlerin yönlendirmeye başlar. çömezlerin yönlendirmeye başlar. İki rüya ile sen heyheylenirsin abi. Rüya gören gelir. Görmeyen de gelir aslında. Görmüş gibi gelir bu sefer. Çünkü senin zaafını keşfettiler ya. Rüyamda şöyle oldu. Efendim. Sen de estağfurullah falan dersin daha büyük. Görüyorsunuz adamın ahlakını nasıl bozuyorlar. İnsanın ahlakını bozuyorlar. Allah dışındaki varlıklara, insanlara mükemmellik herhangi bir alanda. Mükemmellik atfı onun ahlakını bozmak. İnsan tasavvurumuz kayıyor bu sefer. Yani onu yemek yerken göremiyorsunuz. Zaten zavallı yemek yerken görünmekten kaçıyor. Çünkü yemek yerken görünür mü? Seni her gün gece gündüz yatakta kaç kere döndüğünü bildiğine inandığın birini yemek yerken, hele hele tuvalete giderken görsen. Tam da müşriklere Kur'an'ın dediği gibi. مَا لِهَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الْتَعَامُ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. Bu ne biçim peygamber diyorlardı. Yemek yiyor, su içiyor, çarşıda pazarda geziyor. Görüyor musunuz? Aslında her şeyin ipucu Kur'an'da var. Kur'an bize, kurban olduğum Kur'an bize insanın tabiatını nasıl güzel veriyor. Yani zehirlenmeler nerede başlıyor? Ne güzel ifade ediyor, görüyorsunuz dostlar. Zehirlenmeler oralarda başlıyor. Gelin bu işi sıkıştırmayalım. Yine olmadı. Kusura bakmayın. Efendim bugün de olmadı. Ama ama çok şey öğrendiğimize kaniyim. Mesela öğrenmek, mesela boş gelmemek. Allah sizden de razı olsun. Siz de Allah'tan razı olun. Allah hepimizi istikamette muhafaza buyursun. İstikametimizi muhafaza buyursun. Ayaklarımızı kaydırmasın. Bizi bize kul etmesin. Bizi kendine kul etsin. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.